Hayatın sesleri. Nazım, ne mutlu sana. Cani gönülden ferah ve emin merhaba diyebildin. Sene 940, aylardan Temmuz. Ayın ilk perşembesi günlerden. Saat 9. Mektuplarınıza böyle mufassal tarih atın. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki en kalın kitaptan çok yazısı var ayın, günün ve saatin. Merhaba çocuklar. Bir geniş, bir büyük merhaba demek, sonra bitirmeden sözümü yüzünüze bakıp gülerek kurnaz ve bahtiyar kırpmak gözümü. Biz ne mükemmel dostlarız ki kelimesiz ve yazısız anlaşırız. Merhaba çocuklar, merhaba cümleten. Merhaba sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. İşte biz söz verdiğimiz üzere 1 Ağustos tarihi itibariyle işte yine sizlerleyiz program ekibi olarak. Biliyorsunuz 15 Temmuz gecesi ülkemiz tarihine bir kara leke olarak geçecek olan FETÖ paralel devlet yapılanması, başarısız darbe girişimi, halkımızın tam desteğiyle bastırılmış milli birlik ve beraberliğimiz bir kez daha ortaya konmuştur. Ve demokrasi nöbetleri yurdumuzun dört bir yanında devam etmektedir. Hatta yurt dışında bazı şehirlerde de devam etmektedir. Yaşanılan olaylarla birlikte Önder Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunda da bir kez daha ortaya konmuş olmuştur sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Bir daha böyle günler yaşamamak dileğiyle bizler sizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır, kumanda masasında Baykal Alamant ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Yarınlar için bir söz veremem. Bilemem bu ömre kaç hayat daha sığar. Biz kelebeklerin kaç yarını var. Bir nefes etmez görüp göreceklerin. Şimdi bir masal anlat bana. Kahramanı benmişim gibi. Yere düşen üç elmadan her biri benmişim gibi. Sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git ama beni boş yere yorma. Derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysa ömrümü al da git üstü kalsın. Hiç bitmiyor sonbaharım. Baş başa düşen yaprakların, bütün unuttuklarıma kendi adını yaz ve sonra topla beni düştüğüm yerden. Beni boş yere yorma, derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git, ama beni boş yere yorma, derdim deniz, efkarım derya. Gidiyorsan ardına bakma, gitmeler var bakışlarımda, sözü uzatma. Bu bir vedaysa armağan olsun varlığım yokluğuna. Ardına bakma, gitmeler var bakışlarımda, sözü uzatma. Bu bir vedaysa armağan olsun varlığım yokluğuna. Beni boş yere yorma, derdim deniz, efkarım derya. Kelimeler yandı, yanıyor hala. Sen de hiç ben kalmadıysam ömrümü al da git, ama beni boş yere yorma, derdim deniz, efkarım derya.
Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz psikolog Sayın Seda Haran bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün toplumsal travmadan konuşacağız. Çünkü ülkemizde her gün birbirinden çarpıcı olaylar yaşanıyor. Tabii yaşanan bu olaylar toplumda travmaya sebep oluyor. Aslında öyle baktığınızda travmalar ülkesi miyiz diye de bir soruyla karşılaşıyoruz galiba, değil mi?
Evet. Aslında bütün dünyada bu böyle, ama bizim ülkemizin tabii bazı farklılıkları var. Bu da bazen bu travmaların sayısını arttırıyor. Fakat artık çağdaş yaşam çok zor. Gerçekten birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Birçok şeyle beklenmedik anda yüzleşebiliyoruz. Bunların bize getirdiği duygusal yükler travmalar. Herkes mutlaka bir yakınını kaybetmiştir, sevdiği birini kaybetmiştir. Yas en sıklıkla karşılaştığımız travma. Tabii ki bunun hangi yaşta karşılaştığımız son derece önemli. Eğer çocuk yaşımızda ya da tam gelişim dönemimizde anne babamız gibi hayatımızda çok önemli kişileri kaybediyorsak, bu belki de bütün hayatımızı etkileyecek kadar bizde olumsuz bir takım psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Hı hı. O nedenle biz travmaları çok çok önemsiyoruz. Kayıpları çok çok önemsiyoruz. Hayatımızdaki bu zorlu dönemleri çok çok önemsiyoruz. Ve bu dönemlere biz aslında kriz dönemleri de diyoruz. Travmatik krizler bunlar. Yani bazıları beklenmedik bir anda ortaya çıkıyor. Bazıları da tahmin edilebilir zamanlarda olan ama mutlaka karşılaştığımız, engelleyemediğimiz krizler.
Evet, ne kadar sürdüğü de kişiden kişiye değişiyor herhalde, değişiyor. Değil mi? Önlem alınmazsa travma sonrası stres bozukluğuna kadar gidiyor.
Tabii. Yani kriz dönemleri zaten bir karar verme süreci. Dezorganize olduğumuz bir dönem. Kişinin normal giden bir hayatı varken birdenbire akut olarak ani bir travmatik olayla karşılaşması ve bunun sonucunda gösterdiği duygusal tepkiler. Duygusal tepkiler diyorum çünkü herkes aynı olaya aynı tepkide bulunmuyor.
Fiziksel tepkiler de verilebilir.
Tabii.
Davranışsal tepkiler de olabilir.
Tabii.
Değil mi?
Bir yakınını kaybeden kişi yasını çok kısa sürede atlatıyor ama bir diğeri yıllarca atlatamayabiliyor. Bütün hayatı tamamen dezorganize olabiliyor. Ancak bu krizler kısa süreli olmak durumunda, çünkü mutlaka hayat sizi bir şekilde zorluyor. Yolunuza devam etmenize, o krizi çözümlemenize, o krizden çıkıp hayatınızı daha iyi hale getirmenize de zorluyor. İşte bu kısa süreç içerisinde kişinin yaşadığı duygusal travmalarda son derece önemli.
Evet, şimdi tabii toplumdaki bireylerin psikolojilerinin bozukluğu bütün bir topluma da yayılabiliyor aslında, değil
çok,
mi?
Çok çok yansıyor, çok çok etkiliyor. Hı hı. Şu anda sosyal medyayla ya da diğer iletişim kanallarıyla pek çok şeyi çok daha kısa sürede haber alıyoruz. Ve tanık olma etkimiz var. Yani kendimiz yaşamıyoruz ama tanık oluyoruz, izliyoruz. Televizyondan izliyoruz ya da medyadan izliyoruz. Ve bu da bizde aynı şekilde travmatik bir etki yaratıyor. Tabii travmada olan, travma yaşayan kişi ne oluyor? Hem kimliğini, hem duygulanımını, fizyolojik tepkilerini, hayata bakış açısında birçok değişiklikler yaşıyor. Çünkü eskiden hayatını kontrol edebildiğini düşünürken bir anda yaşadığı büyük bir trafik kazası olabilir, iflas olabilir, işte bir saldırı olabilir. Bir anda her şey kontrolünden çıkıyor. O zaman kişi de artık ben hayatımı kontrol edemiyorum. Hı hı. Hayatım her an bana kötü bir sürprizle
sürpriz yapabilir
evet. Gibi bir kontrol algısında zayıflamayla karşılaşıyor. Hı hı. Böyle olunca da hem kendine güveni hem de insanlara güveninde azalma söz konusu oluyor. Dünyayı, kendini, yaşamı güvenli algılayamamak da gerginliğe, anksiyeteye neden oluyor. Hı hı. Bu tür kişilerde daha çok gerginlik ve daha çok depresif belirtiler görüyoruz. Ve posttraumatik stres bozukluğu denilen de daha sonra bu travmanın geçmemesi durumunda tekrar tekrar bu travmatik durumları hatırlama, yaşama ve bununla ilgili çeşitli duygusal tepkiler gösterme ile birlikte bütün hayatımızı etkiler hale geliyor.
Ama bir de bunların kontrol edemediğimiz noktası vardır. Hı hı, o kontrol hı. edemediğimiz noktada neler yapmalıyız acaba, neler yapabiliriz
evet.
ya da neler yaşar kişiler?
Evet. İlk aşama zaten şok aşaması. Kişi o travmanın getirdiği acıyı, kontrolsüzlüğü ya da çaresizliği bir süre vücudundan, beyninden uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü acı o kadar büyük ki onunla baş edemeyeceği için önce kendini koruma amaçlı şok yaşıyor. Daha sonra yavaş yavaş inkarla birlikte kabule geçme aşamasına geçiyoruz. Çünkü inkar etmek biraz bize zaman kazandırıyor. Bu acıyı ya da bu travmayı baş edebilmemiz için, bu travmanın bize yansıttıklarını, getirdiklerini çözebilmemiz için bir süre inkar ediyoruz. Önce şoka uğruyoruz. Bir süre sonra inkar aşamasına geçiyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş artık hayatımızı ona göre kabullenerek, ona göre düzenlemeye ve kabulden sonra da tekrar eskisi gibi ya da eskisinden daha iyi bir hayata doğru yol alıyoruz. Travmalar tabii bizim kendi bireysel gelişmemiz için de çok önemli. Bize gelişme fırsatı yaratıyor. Kişi krizdeyken eğer bu dönemi profesyonel bir yardım alarak olumlu geçirirse krizden daha önceki dönemden daha iyi bir psikolojik yapıya da kavuşabiliyor. Çünkü bu dönemde bizim problem çözme becerilerimiz gelişiyor. Hı hı. Eğer içimize çok kapanmıyorsak, daha kötü bir duruma gelmiyorsak, biz bunları kendimizi geliştirmek için kullanabiliyorsak, o zaman daha güvenli, daha problemlerimizi çözebilen, hayattan ne istediğimizi bilen bir hale geliyoruz.
Peki bireylerin yaşadığı tüm bu olayların, tüm bu yaşanmışlıkların topluma yansıması nasıl oluyor acaba?
Toplum tabii ki bu travmalardan özellikle işte deprem biliyorsunuz biz ülkemizde de yaşadık ya da bu işte terör olayları gibi ya da diğer hani trafik kazaları gibi olaylardan çok çok daha fazla artık duyarlılığımızın artması nedeniyle çok daha fazla etkileniyor. Bir toplumsal bilinç oluşuyor. Toplumu direkt ilgilendiren konularla ilgili travmalar toplumun bütün bireylerinde mutlaka bir etkiye neden oluyor. Bir psikolojik etkiye neden oluyor. Kendimizi daha gergin hissedebiliyoruz. Kendimizi daha duyarlı olduğumuzu görüyoruz. Daha çabuk üzülüyoruz. Haberlerde izlediğimiz bir durum, bir travma ya da okuduğumuz bir şey bizi de aynı şekilde etkileyebilir hale geliyor. O yüzden toplumda da bir bulaşıcı etkisi oluyor travmaların. Ve toplum bunu kendi başına birlikte destek olarak sosyal kaynaklarını ya da sosyal desteklerini devreye sokarak giderebiliyor. Paylaşarak kişi, toplum bireyleri kendini ifade ederek
birlikte paylaşmak, ifade etmek çok önemli. Hatta belki kurtulamıyorsa psikolojik yardım almak da diyebilir miyiz?
Diyebiliriz tabii ki. Önce kendimize ifade edebilmek, çevremizdekilere ifade edebilmek, anlatabilmek, duygularımızı anlatabilmek. Ben bunu yaşıyorum. Ben bundan dolayı çok üzgünüm, çok gerginim diyebilmek. Çünkü biz bunları ifade etmekte biraz güçlük çeken bir toplumuz. Bunları paylaşmak, bu olayların bize etkilerini paylaşmak son derece önemli. Ama bazen sadece sosyal destekler yeterli olmuyor. O zaman profesyonel bir yardım almakta da fayda var. Çünkü travmaların mutlaka hayatımızda atlatılarak hayatımızı devam etmek durumundayız. Hiç travma yaşamayayım da diyemeyiz. Mutlaka bir travma yaşıyoruz. Peki, istesek de istemesek
şimdi,
de.
Şimdi bunun belirtileri nedir? Hangi durumda ciddiye alınmalı? Ne zaman ciddiye alıp da psikolojik yardım talebinde bulunabiliriz acaba?
İşte bu travmaların getirdiği olumsuz duygulanım, etkiler bütün hayatımızı etkilemeye başlıyorsa, işlevselliğimizi bozuyorsa.
Çünkü yani, önce şok dediniz, sonra inkar dediniz. O süre ne kadardır? Bir hafta mı? 10 gün mü?
Kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela 2 saat de şok olabilir, 3 gün de şok olabilir, 1 gün de olabilir. İnkar ne kadar uzun olursa o travmanın üstesinden gelmek de o kadar zor oluyor. Bir an önce onu kabul etmek ve duruma uyum sağlamak. Çünkü biz hep hayatta kalmaya, yaşamaya odaklı bir organizmayız. O nedenle de hep dengelerimizi korumakla uğraşıyoruz. Beynimiz de aynı, vücudumuz da aynı, sistemimiz de aynı. Hep hayatta kalmak, yaşamak, hayatın gereklerini yerine getirmeye odaklı olduğumuz için bir an önce vücut ve beyin bunu sindirmek, bunu kabullenmek ve tekrar hayatına dönmeye odaklı. O yüzden bu çok çok uzamamalı bu süreç. Ama tabii bunu belirleyen, etkileyen faktörler de var. Bu hayatınızda çok çok önemli bir şey olabilir, çok önemli bir kayıp olabilir. Size yönelik bir taciz, tecavüz olabilir veya çok büyük bir maddi kayıp olabilir. Olayların büyüklüğü ya da kaybettiğiniz şeyle olan duygusal bağınızda bunlara etkiliyor tabii ki. Sizin daha önceki problem çözme becerileriniz, kendinlik değeriniz, kendinize güveniniz, sosyal destekleriniz, her şey bunu etkiliyor. Ne zaman başvurmalı? Uykularımız bozulmuşsa, artık hiçbir şey yapamaz hale geliyorsak, yemek yiyemiyorsak, hayatın içinde olamıyorsak, ağlama krizlerimiz oluyorsa, çok karamsar, kötümser olabiliyorsak ya da sürekli korku halindeysek, yani kötü bir şey olacak korkusu, dışarı çıkamıyorsak, bir yere gidemiyorsak, yani işlevselliğimiz bozulmuşsa, hayatımızı sürdürmekte güçlük çekiyorsak, o zaman bunun giderilmesinde mutlaka profesyonel bir yardıma ihtiyaç var demektir.
Evet.
Çünkü travmalarda zamanla travma etkisinin azalmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş günlük hayatımızın gereklerini yerine getirmeye başlamayı bekliyoruz. Ama şimdi yemek yiyemeyiz, uyuyamayız.
Hani programımızın başında her gün birbirinden farklı olaylarla uyanıyoruz, güne başlıyoruz diye. Şimdi biri bitiyor, bir diğeri başlıyor. Nasıl başa çıkabiliriz acaba bunlarla?
Şimdi bunun için tabii önce kendimize çok iyi bakmamız lazım. Yani kendimizi özgür hissetmemiz, yapabildiklerimizi yapabilmemiz, hayata pozitif bir açıyla bakabilmemiz, üretken olmamız, sürekli oturup da hani karamsar, kötümser düşünmememiz, düşünce içeriğimizi daha geniş bir alana yayabilmemiz ve kendimize, topluma inanmamız son derece önemli. Çünkü biz bunu birlik olarak atlatabiliriz travmaları. Birbirimizi destekleyerek atlatabiliriz. O gücümüzü arttırarak atlatabiliriz. Hayata bakış açımız çok önemli. Zaten yaşadıklarımız bizi karamsar ve kötümser yapıyor. Ama bu karamsarlık ve kötümserliğin esiri olursak o zaman da tabii ki işimiz çok daha zor. Ne yapacağız? Daha pozitif davranacağız. Daha farklı bakış açılarıyla olaylara bakmaya çalışacağız. Kendimizi daha kötü hissedecek değil, daha iyi hissedecek faaliyetlerde bulunacağız. Desteklerimizi arttıracağız. Hayatın içinde olacağız ve yaşama daha çok bağlı olacağız.
Çünkü bu tür olaylardan kaçmak mümkün değil. Sabah bir haberle uyanıyoruz. Akşam eve gittiğimizde bir başka acı haber görebiliyoruz. Evet. Paylaşabiliyoruz ne yazık ki.
Bunları konuşmak, kendi aramızda, arkadaşlarımızla, dostlarımızla konuşmak, onun negatif etkisini azaltan bir şey tabii ki. Paylaşmak, diğer insanların da bunları yaşadığını görmek de önemli. Ama burada karamsar ve kötümserliğe çok kaptırmadan yine savaşmak ve mücadele etmek son derece önemli.
Evet, özellikle de çocuklar bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak gerekiyor herhalde.
Evet, onların kaldıramayacağı kadar ağır travmaları duymalarına, izlemelerine izin vermemek, olayları, travmatik şeyleri anlayabilecekleri dilde açıklamak ama onların hep hani anne baba yanında olduklarına ilişkin bilgiler vermek, onların kendilerini güvende hissetmeleri son derece önemli. Her şey yolunda gidiyor, benim hayatım yolunda gidiyor hissini yaşamaları son derece önemli. Orada anne baba bir travmayla karşılaştığında neler yapacağını öğretmesi, bilinçlendirmesi. Çünkü çocuk ilk defa bir şeyle karşılaşınca da çok daha travmatize olabilir. Bazı şeyler konusunda önceden bilgilendirmek, öğretmek ve hazırlamak da, bunları konuşabiliyor olmak da son derece önemli.
Evet, bunlar başa çıkmanın yollarından diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sayın Ahren, verdiğiniz bilgiler için, bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz psikolog Sayın Seda Harandı. Kendisine teşekkür ediyor ve yine müzik...
Bana bilmem.
15.31 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuğçe Albayrak ismini hepiniz hatırlıyorsunuz. Dur mutlaka, çünkü programımızda defalarca bu konuyla gündeme geldi. Bununla ilgili pek çok telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Almanya'da 15 Kasım 2014 tarihinde bir restoranın tuvaletinde gençler tarafından tacize uğramıştı. Ve tacize uğrayan iki küçük kıza yardıma koşmuştu. Uğradığı saldırı sonucunda komaya girdi. 2 hafta hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını yitirmişti sevgili Tuğçe Albayrak. Tuğçe'nin hayatı ve yaşadıkları bir kitaba konu oldu sevgili dinleyicilerimiz. Kitabın yazarı gazeteci Sayın İsmail Erel telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, ben kısaca özetlemeye çalıştım ama ne olmuştu? Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim mi Sayın İsmail Erel? Sonra da kitap yazma fikri nasıl oluştu? Neler aktaracaksınız bize?
Tabii ki. Şimdi Tuğçe Albayrak bir kız arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere arkadaş grubuyla birlikte bir restorana gidiyor. Bu restoranda genç erkek grubunun önce sözlü, arkasından da fiziki saldırısına maruz kalıyor. Tuğçe saldırıya uğramasının nedeni de Tuğçe'nin alt katta tuvalette bulunan iki küçük kıza yardımcı olması. Yani asıl erkek grubundan 3-4 kişi, 3-4 genç bu küçük kızlara tacizde bulunuyor. Ve bayanlar tuvaletinde kızları köşeye sıkışmışken Tuğçe bu olayı fark edip araya giriyor, müdahale ediyor. Bu müdahaleden sonra Tuğçe bir nevi tüm şimşekleri üzerine çekmiş oldu. Ve sonuçta park yerinde de katilin o maalesef öldürücü darbesine maruz kaldı.
Evet. Peki sizde nasıl oluştu kitap yazma fikri?
Bu olayla birlikte aileyle yakın bir ilişki kurduk. Yani aileyle her ortamda, her fırsatta görüş, fikir alışverişinde bulunduk. Ve burada ailenin ki en başta anne Sultan Albayrak'ın kızını olan inanılmaz yakın bağını gördüm, hissettim. Burada hani kızın karakteri hakkında, geçmişi hakkında insanların çok fazla bilgi sahibi olmadığını da belirterek aslında bunun kendileri içinde, yani özellikle Sultan Hanım içinde bir hatıra olabileceğini ve kızının aslında ne kadar iyi bir karaktere sahip olduğunu, çok iyi bir insan olduğunu anlatabilme fırsatı olduğunu söyledim. O da bu fikirden zaten hoşlandı. Onun da bu yönde fikirleri varmış. Sonuçta defalarca Sultan Hanım'ın yanına giderek kayıtlarla önce görüşmelerimizi tamamladık, ardından da kitabı yazdık.
Evet, kitap nerelerden nasıl temin edilebilir, neler söyleyeceksiniz radyoları başında bizi dinleyen dinleyicilerimize, adres verebilecek misiniz?
Tabii şu an kitap özellikle yani şu an Türkiye dışında, Türkiye'den de gerçi internet üzerinden sipariş verilebilir. Tüm ünlü kitap evlerinden, örneğin Amazon.com'dan, Tuğçe diye aranmak suretiyle zaten bulunabiliyor. Ama şu an kitap Almanca olarak piyasada. Kitabın Türkçesi hazırlandı. O da bitmiş vaziyette. Sultan Hanım da son onayını verdikten sonra Türkiye'de bunun nasıl dağıtılacağı konusunda karar vereceğiz. Yani bir yayın evi üzerinden mi piyasaya sürülecek, yoksa yine Almanya'daki yayın evi mi bu işi üstlenecek, onun kararı henüz verilmedi.
Evet, şu an Almanca olarak yayınlandı dediniz. Peki Türkçesinin yayınlanma süresi ne kadar zamanda tamamlanır acaba?
Şimdi kitap elimizde şey olarak hazır.
Hazır.
Data olarak.
Evet.
Olarak hazır. Sadece tek karar verilmesi gereken nokta, Türkçesi Türkiye'de bir yayın evi üzerinden mi yayınlanacak?
Evet, anladım.
Almanya'daki yayın evi mi bu işi yapacak, üstlenecek, onun kararı verilmedi. Tahmin ediyorum bu önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içinde netlik kazanıp hemen piyasaya çıkacak.
Evet, Sayın İsmail Erel, çok teşekkür ediyoruz efendim Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Teşekkürler.
Hoşçakalın.
Aşk da böyle, derinlere inmeseydin, sevenlerden başka türlü sevmeseydin, tapar gibi yüzüne yüz sürmeseydin. Geceleri yollarına düşmeseydim, vurgun yedim bu sevdadan, vurgun yedim, vurgun yedim bu sevdadan. Uykuları bölmeseydim, ihaneti hoş görürdüm bilmeseydim, hain değil, zalim değil, vicdansızsın, taş yürekli olduğunu bilemedim. Vurgun yedim bu sevdadan, vurgun yedim, vurgun yedim bu sevdadan, vurgun yedim.
Olur alın teri. ...5.40 oldu Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, malum içinde bulunduğumuz yaz dönemi öğrenciler açısından sadece tatil anlamına gelmiyor. Pek çok üniversite öğrencisi iş tecrübesi kazanmak ve özgeçmişini güçlendirmek amacıyla yaz aylarında firmalara staj başvurusunda bulunuyorlar. Şimdi stajyer çalıştırmanın koşullarından, zorunluluklarından birazcık söz edelim. Birazcık bilgilendirelim istedik dinleyicilerimizi bu konuda. Şimdi zorunlu stajların yanı sıra kendi istekleriyle yapılan stajlar da var. Biz öncelikle bir zorunlu stajlardan başlayalım isterseniz. Buyurun.
Evet, zorunlu stajyer kapsamında sizin de söylediğiniz gibi üniversite dönemindeki öğrenci arkadaşlarımızı düşünebileceğimiz gibi özellikle mesleki teknik eğitim alan liselerde ya da işte meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerimizi de düşünebiliriz. Onlar açısından da bir staj zorunluluğu söz konusu, öğrenmekte oldukları eğitim alanına ilişkin gerekli becerileri kazanabilmeleri açısından. Şimdi zorunlu stajlarda öğrenciler ya kendi okumakta oldukları bölümün, genellikle örnek olarak söylemek gerekirse teknik bilimlerde, eğitim bilimlerinde ya da hukukta hepimizin bildiği gibi zorunlu stajlar var üniversite döneminde. Bir de okul tarafından zorunlu tutulmayan fakat okulun da uygun görmesiyle öğrencinin firmaya başvurması durumunda da yani şöyle söyleyelim, hani zorunlu gibi kabul edilebilecek stajlar var. Bu ikisini özellikle ayırmak lazım çünkü bunlar da öğrencinin staj dönemindeki sosyal güvenliğe ilişkin primlerinin, işte iş kazası ve meslek hastalığı, kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin primlerinin üniversite tarafından karşılanması söz konusu. Ya da işte lise öğrencisi ise örneğin kendi meslek teknik okulu işte lisesi tarafından karşılanması söz konusu. Ama diğer türlü eğer siz kendi isteğinizde okulun herhangi bir inisiyatifi olmadan staj yapacak olursanız sizin primlerinizin herhangi bir şekilde okul tarafından ödenmesi söz konusu değil. Dolayısıyla bu durumda tıpkı diğer çalışanlar gibi işveren o stajyer için de sigorta primlerini ödemek zorunda olacak. Staj dönemine ilişkin kısa vadeli sigorta primlerini. O yüzden burada zorunlu veya isteğe bazı stajların sigorta prim yükümlülüğünün kimde olduğu açısından önem taşıdığını söylememiz gerekiyor.
Evet. Zorunluluk kimde?
Burada zorunluluk, yani zorunlu staj kapsamındaki bir öğrenciyi her ne kadar işten çalıştırsa da sigorta primini ödeme zorunluluğu okulda.
Okulda, evet.
Fakat bu tabii işverenin bir iş kazası olması durumunda yükümlülüğünün ortadan kalktığını göstermiyor. Şimdi normalde işverenlerimiz çalıştırdıkları çalışan sayısına göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında işte bazı atamalar yapıyorlar. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi çalıştırıyorlar. Normalde stajyer öğrenciler bu işte zorunluluk kapsamında hani çalışan sayısına göre atama yapıldığı için o çalışan sayısı içine değerlendirilmiyorlar. Ama bu şu demek değil. İşte siz iş yerinize staja gelmiş bir öğrenciyi iş sağlığı ve güvenliği açısından korumayacaksınız. Örneğin işte ona bir iş yaptırıyorsanız tehlikeli bir yerse baretini taktırmayacaksınız. Onun başına bir şey gelmesi durumunda ondan sorumlu değilsiniz gibi bir durum yok. Yine işverenin sorumluluğu mutlaka devam eder. Hatta Allah korusun kötü bir durum olması durumunda, yani bir iş kazası ortaya çıkması durumunda örneğin, işveren de kusuru oranında bir sorumluluğa sahiptir. Her
peki,
ne kadar primler ödemese de.
Kendi istekleriyle staj yapanlar için de geçerli midir?
Evet, orada zaten doğrudan o sigorta primlerini, yani iş kazası ve meslek hastalığı gibi kısa vadeli sigorta primlerini işverenin kendisi ödeyeceği için işverenin burada da doğrudan sorumluluğu söz konusudur.
Peki stajyer çalıştırma zorunluluğu olan firmalar hangileridir?
Şimdi burada stajyer çalıştırma zorunluluğu maalesef pek çok firma tarafından bilinmiyor. Aslında bu her ne kadar idari para cezası olmasa da bir yaptırım, parasal bir yaptırımda olan bir şey. Ama önce hangi firmalar kapsamında onu söyleyelim. Şimdi 3308 sayılı meslek eğitim kanunumuz var bizim. Bu kanun kapsamında sayılan ve staj yaptırma, stajyer öğrenci kabul etme zorunluluğuna sahip firmalarımız 10 ve daha fazla personeli olan firmalarda çalışan sayısının %5'inden az olmamak koşuluyla stajyer öğrenci almaları gerekiyor. Fakat burada da bazı firmalar şu yanlışa düşüyorlar. İşte bana kimse başvurmadı, ben bu ceza az önce bahsetmiş olduğum para cezasını ödeyecek miyim? Hayır, çünkü bu zorunlu kapsamında daha önceden Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili okulları her yıl Nisan ayında toplanıyorlar. İlgili işte bir kurul oluşturuluyor, meslek eğitim staj kurulları. Bazı firmalara başvuruyorlar kendi bölgelerindeki.
Ya da firmalar ben stajyer istiyorum diye başvurabiliyorlar mı? Ya da başvurdukları bir yer var mı?
Tabii. Zaten pek çok firmamız ve okul arasında bir işbirliği söz konusu. Hı hı. Fakat eğer onlara Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla bu okullar üzerinden o yılın staj yaptırılacak firmalar arasında değillerse para cezası ödeme sorumluluğu doğmuyor. Ama onun dışında tabii ki firmalarda okullara işte ben stajyer öğrenci çalıştırmak istiyorum, bana stajyer gönderin, şu özelliklerde stajyere ihtiyacım var diyebiliyorlar. Zaten özellikle organize sanayi bölgelerindeki okullarda biz şunu görüyoruz. Firmalar ve okullar birlikte çalışıyorlar. Zaten öğrenciler haftanın belirli günleri okulda, belirli günleri de sanayide, yani firmada doğrudan işi öğrenerek, işi başında öğrenerek vakit geçirebiliyorlar.
Peki şimdi çalışanın %5'i kadar stajyer almak zorunda dediniz. Talep çok fazlaysa bu stajyerler neye göre seçilirler acaba?
Bu noktada da yine okulla temas kurarak işveren kendi seçimini yapabilir. Genellikle evet okullar tabii çok daha fazla sayıda öğrenci staja göndermek istiyorlar ama tek bir firma yerine o bölgede ihtiyaç duydukları kadar stajyer öğrenci alabilecek firma sayısını önceden belirliyorlar. Fakat maalesef pek çok firmamız işte yoğun olması, iş yükü gibi sebeplerle bu staj tekliflerini reddedebiliyorlar. İşte bu reddetme durumunda da kendileri için bir yaptırım ortaya çıkıyor.
Bu yaptırım nedir?
Bu yaptırımın adı da mesleki eğitime katılım payı diyebileceğimiz aslında idari para cezası olarak sayılmayacak fakat eğer siz çalıştırmanız gereken yani bu staj zorunluluğunda okul sizi belirledi, size başvuruda bulundu, işte stajyer öğrenci size gönderdi ama siz kabul etmemeniz durumunda mesleki eğitime katılım payı ödüyorsunuz. 10 veya daha fazla çalışanınız varsa bu çerçevede ilgili öğrencinin staj süresi boyunca 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari net ücretin 1/3 kadar. Eğer 20 veya daha fazla çalışanınız varsa bu durumda da yine aynı ücretin yani işte asgari ücretin net tutarının 2/3 kadar saymanla Milli Eğitim Bakanlığı saymanlığına para yatırmakta yükümlüsünüz. Ancak bu noktada tabii bu paranın ödenmesindense hani öğrencilerimizin iş hayatına kazandırılması adına ve yaptıkları eğitim aldıkları işi daha iyi öğrenmeleri adına tabii ki staj yaptırılması çok daha avantajlı olacaktır firmalar evet. için.
Şimdi peki stajyerlerin staj süresinde yapılan sigortaları sigortaya başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor mu? Çünkü buna ilişkin bir düzenleme yapılacağı söyleniyordu. Herhangi bir gelişme var mıdır bu konuda?
Maalesef çok aslında gündemde olan bir soru sordunuz. Evet. Hala staj başlangıcının sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi konusunda bir gelişme sağlanmış değil. Evet biz de bu konuda yani bu alanın uzmanları olarak mutlaka bu tarz bir uygulama yapılması gerektiğini düşünüyoruz ama şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Sadece kadınlar açısından bir avantaj var. Onu da şöyle özetlemek isterim. Yani normalde doğum boşanması yapabilmesi için bir kadının çocuk doğurmadan önceki yani doğum boşanması yapacağı zamandan önce mutlaka sigortalık başlangıcı aranır. Hatta çoğu zaman işte erkeklerde askerlik boşanmasına göre kadınlardaki doğum boşanmasının dezavantajlı olduğu da söylenir bu yönüyle. Ancak ve ancak staj olarak başlatılan sigorta girişi yani kısa vadeli sigorta kolları için çünkü bu stajyer öğrencilerimize az önce söylediğimiz gibi bir giriş yapılıyor. Bu kadın çalışanlar açısından doğum boşanmasında stajda sigortalılık öncesine de çekilebildiği için onlar açısından bir avantaj sağlıyor. Hı hı. Yani sadece kadınlar, doğum yapan kadınlar ve doğum boşanması yapacak kadınlar açısından bir avantaj söz konusu. Onun dışında maalesef henüz sigortalılık girişine çekmiyoruz bu süreyi.
Evet, peki. Şimdi işveren stajyerlere belli bir ücret ödemek zorunda mı?
Şimdi ücret ödeme zorunluluğu olan yine stajyerlerimiz var. Bir de bu zorunluluğun söz konusu olmadığı stajyerler var. Burada yine şimdi zorunlu stajyere ayırmalıyız. Zorunlu stajyerlere mutlaka ücret ödenmesi gerekiyor. Ama buna karşılık diyelim ki firma kendisi buldu ve dedi ki ben bu öğrenciye işte stajyer olarak alacağım. Ona işi öğreteceğim. İşte firmada çalışan birinin yakını olabilir. Veya işte firmanın kendisinin üniversitelerle bağlantı kurarak.
Ya da kendi isteğiyle staj yapan bir öğrenci.
Kesinlikle. Öğrenci gelip başvurmuş olabilir. Hı-hı. Fakat okuldan bir zorunluluk olmadığı için bu konuda bir kabul yazısı ya da olur yazısı alamamış olabilir. Bu durumda işverenin isteğine bağlı. Ama onun dışında zorunlu durumlardakini hemen söylememiz gerekirse firmada meslek ya da beceri eğitimi olarak adlandırmış olduğumuz yani staj programları çerçevesinde bulundurulan öğrencilerimize 20 ya da daha fazla çalışan iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının %30'u 20'den daha az çalışanı olan yerlerde de bu tutarın %15'in az olmamak üzere mutlaka ücret ödenme zorunluluğu var. Bununla birlikte yine aday çırak ve çıraklarda da yaşlarına uygun olan asgari ücretin ödenmesi gerekiyor. Ki aslında bu önceden işte 16 yaş ve üzeri ve altı şeklinde belirleniyor ama şimdi asgari ücret tek olduğu için onlara da bu ödemenin yapılmış olması gerekiyor. Bu kapsama girenleri bir kez daha sayıp hatırlatmak gerekirse mesleki eğitim veren liselerde, özel mesleki eğitim kurumlarında.
Ücret ödenmesi zorunlu olan
aynen,
stajyerlikler bunlar.
Söylüyorum. Evet. Mesleki eğitim veren yüksekokullarında öğrenim gören bir de bu 3308 sayılı bahsetmiş olduğumuz mesleki eğitim kanunu çerçevesinde staj kapsamına giren, zorunlu staj kapsamına giren öğrencilere para ödenmesi gerekiyor.
Peki süresi ne kadardır? Değişir mi bu meslek gruplarına göre?
Ücret ödemesi ne kadar süreyle çalıştıysa öğrenci, ne kadar süreyle staj yaptıysa, işte okulunun da gerektirdiği, çünkü her meslek grubunda sizin de ifade ettiğiniz gibi değişen süreler olabiliyor ama o sürenin tamamına karşılık ücretini vermek zorunda. Burada işveren için tabii güzel bir kolaylık var. 3308 sayılı kanun kapsamında eğer stajyere işveren ücret ödüyorsa, bu bahsetmiş olduğumuz tabii miktarlardan az olmamak koşuluyla, burada asgari ücreti aşmayan kısmı için gelir vergisinden muaf tutuluyor işveren. Fakat eğer siz zorunlu olmayan bir staj yaptırıyorsanız öğrencisine, bu kez vergi kanunları ve tabii ki prim yükü sizin üstünüzde olacağı için o durumda herhangi bir muafiyet söz konusu olmayacaktır. Yani sadece zorunlu staj kapsamındaki öğrenciler açısından getirilmiş bir kolaylık olduğundan bahsedebiliriz.
Evet, kendi istekleriyle staj yapanlar böyle bir ücretten yararlanamayacaklar o zaman.
Alsalar bile, hani işveren onlara bir ücret ödese bile, bununla ilgili vergi avantajı söz konusu olmayacak ve yine sigorta primleri
yani
de
işveren. Yani vergi avantajı derken.
Bu gelir vergisinden muaf tutulmayacak o miktarlar. Yani yine hani tabii asgari ücrete kadar olan kısımlar belki ama birden fazla stajyer almış olmanız durumunda bu işveren açısından tabii oldukça iyi bir avantaj. Yani hem de çalışanın kendisi açısından da, çünkü gelir vergisinin kapsamına girmemiş oluyor.
Evet. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bitirelim. Sonuna geldik çünkü bölümümüzün de süremizin de.
Çok küçük bir şey söylemek gerekirse. Lütfen, buyurun. Maalesef ülkemizde ve tüm dünyada bu staj süreleri neredeyse işte bir kural haline gelen uzun dönem stajlara dönüştü. Bazı sektörlerde, işte örneğin sizin de içinde bulunduğunuz medyada çok fazla rastlıyoruz özel sektörde. Bunlardan kaçınılması gerektiğini de işverene hatırlatalım. Çünkü ciddi davalar da açılıyor bu konuda.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Işıl Kurnaz. Haftaya yine birlikte olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. İlk gün dedik. Sizlerle olan hasretimiz, özlemimiz bitti. Dedik ve ne yazık ki işte zaman çok çabuk akıp geçti birlikteliğimizin. Bugün de sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır, yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın efendim.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya, ısıya dayanıklı cam. Çok